New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, Ruby Princess felaketinden dolayı özür dilerken Victoria'da bugün Covid salgınının en yüksek ölüm oranı açıklandı. Belarus'un başkenti Minsk'te geçen hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protestolar sürüyor. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni NewTex ilan etti. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, Ruby Princess yolcu gemisi fiyaskosu sırasında yapılan hatalardan dolayı acı çekenlerden kamuoyu önünde özür diledi. Berejiklian'ın bu özrü New South Wales Sağlık Bakanlığı'nın gemideki hastalık belirtilerine rağmen 2700 yolcunun Sydney'de karaya çıkmasına izin verilmesinden önce ve sonra bakanlığın bir dizi affedilemez, açıklanamaz ve gerekçesiz hata yaptığının tespit edilmesinin ardından geldi. Ruby Princess, Avustralya'nın ilk büyük COVID-19 salgın kümesi haline gelmiş ve 663 yolcunun virüsü kapmasına ve 28 kişinin ölümüne yol açmıştı. Berejiklian, felaketten asla tekrarlanmayacak dersler çıkarıldığını söyledi.
Can I now apologize unreservedly to anybody who suffered as a result?
Sağlık kuruluşlarımızda yapılan hatalar nedeniyle hayal bile edilemeyecek kayıplar yaşayan, acı çekmeye devam eden ve acı çeken herkesten kayıtsız şartsız özür dilemek istiyorum diyen Gladys Berejiklian, eyalette dün akşam itibariyle 7 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini de söyledi. Vakalardan birinin otel karantinasında olduğu belirtilirken Berejiklian sayıların azalmasına rağmen kaynağı tespit edilemeyen gizemli vakaların sayısından endişe duymaya devam ettiğini de söyledi. New South Wales'ın sağlık müsteşarı Kerry Chant, eyalette dün 1806 test yapıldığını açıklayarak halkı grip benzeri semptomlar konusunda harekete geçmeye çağırdı. Bu arada Sydney Kız Lisesi öğrencileri COVID-19 testi pozitif çıkan bir öğrencinin ardından kendilerini karantinaya aldı. Okul yönetimi testi pozitif çıkan söz konusu öğrenciyle yakın temas kuranların tespiti için New South Wales Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıldığını ve bugün temizlik nedeniyle okulun kapatıldığını duyurdu. Victoria bugün koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm oranını bildirdi. 25 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte eyaletin toplam ölü sayısı 334'e ve ulusal sayıda 421'e çıktı. Yeni ölümlerin 22'si yaşlı bakım tesisleriyle bağlantılı. Bir önceki en yüksek sayı geçen çarşamba 25 kişinin ölümüyle kaydedilmişti. Salgının hafiflediğine dair belirtiler olduğu söylenerek eyalette 282 yeni vaka görüldüğü kaydedildi. A total of 1,959,302. Seviye 4 kısıtlamalarının başarı gösterdiği konusunda temkinli bir iyimserlik ve gerçek bir ümit olduğunu söyleyen Başbakan Daniel Andrews, grip benzeri semptomları olan herkesi, özellikle de kırsal Victoria halkını test yaptırmaya çağırdı. Victoria'nın sağlık sistemi hakkında sert değerlendirmelerde bulunan bir profesör, eyaletin otel karantina programı ile ilgili bir soruşturmada kanıt sunacak. Otel karantina planındaki başarısızlıkların Victoria'da yüzlerce insanın ölümüne neden olan ve ülkenin en sert tecritine yol açan ikinci COVID-19 dalgasından sorumlu olduğuna inanılıyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Lindsay Grayson, The Age gazetesinde Victoria Sağlık Departmanı'nı ülkedeki en kötü finanse edilen ve işlevsiz bir şekilde örgütlenmiş olan kurumlardan biri olarak eleştiren yorumunu yazmasından bir ay sonra soruşturmanın bugünkü ilk halka açık oturumuna katılan 3 tanık arasında bulunuyor. Profesör Bin Hovden ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan Dr. Charles Alprin de duruşmada enfeksiyon kontrolü ve temas takibi gibi konuları kapsayacak şekilde ifade verecekler. Federal Sağlık Bakanlığı, Victoria'nın ikinci COVID-19 dalgası sırasında daha güvenli ve daha uygun ilaç tedarikini desteklemek için elektronik reçetelerin dağıtımını genişletiyor. Avustralya Dijital Sağlık Ajansı ile ortak bir bildiri yayınlayan Sağlık Bakanlığı, genişlemenin Mayıs ayından bu yana yapılan başarılı testlerin ardından gerçekleştiğini söylüyor. Yeni teknolojiye dayalı daha hızlı erişim için Greater Melbourne bölgesindeki doktor ve eczacıları desteklemek için Pratisyen Hekimler Kraliyet Koleji ve Avustralya Eczacılar Birliği birlikte çalışıyor. Belarus'ta pazar günü ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlendi. On binlerce kişi devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığı seçimleri protesto için sokaklara dökülürken, Lukashenko da başkentin başka bir noktasına toplanan destekçilerine seslenip seçimin yenilenmesi çağrılarını reddetti. Özgürlük yürüyüşü adı verilen eylemde göstericiler seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı ve Lukashenko'yu istifaya çağıran sloganlar attı. Başkentteki yürüyüşte konuşan muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova, Lukashenko'yu istifaya çağırdı ve devlet yetkililerine onu terk etmeleri için çağrıda bulundu. Kolesnikova, sokaklarda polis kamyonlarında ve daha sonra polis karakollarında ve gözaltı merkezlerinde göstericilere ve diğer vatandaşlara şiddet uygulayan herkes, Belarus Cumhuriyeti yasalarına göre sorumlu tutulmalıdır diye konuştu. Belarus'un diğer şehirlerinde de benzer yürüyüşler düzenlendi. Kısa adı USPS olan Amerikan Posta Hizmetleri, mektupla kullanılacak milyonlarca oyun 3 Kasım'daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceği uyarısında bulundu. USPS'nin açıklamalarına karşı çıkanlarsa kurumun başına Donald Trump tarafından yeni atanan Louis DeJoy'u dağıtımları geciktirmekle suçluyor. Bu nedenle DeJoy, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi'nin 24 Ağustos'taki duruşmasında ifade vermeye çağrıldı. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanmayı bastırma girişimlerinin demokrasiyi baltaladığını söyledi.
This is a deliberate effort.
Bu, Amerika Birleşik Devletleri posta hizmetlerini kirletmek ve yok etmek için kasıtlı bir çabadır. Böylece insanlar postayla oy kullanmayacak. Donald Trump'ın Amerikan halkına söylediği şey tam olarak budur ve bu bir rezalettir diye konuştu Sanders. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle rekor sayıda seçmenin mektupla oy kullanması bekleniyor. Ancak Trump daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve demokrat rakibi Joe Biden'a yarayacağını savunmuştu. Ancak uzmanlar hem Trump'ın hem de Amerikan ordusunun kullandığı mektupla oy verme sisteminin güvenli olduğunu söylüyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bombalı saldırının ardından otele giren 4 saldırganla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü İsmail Muktar yaptığı açıklamada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve çatışmaların yaklaşık 5 saat sürdüğünü aktardı. Avustralya ekonomisinin koronavirüsün yol açtığı resesyondan kurtulması adına esnafın yakında farklı eyalet ve bölgelerde tek bir lisans altında çalışabileceği bildirildi. Federal Finans İlişkileri Konseyi'ne göre eyalet ve bölge hazine bakanları mesleki lisansa sahip kişilerin başka eyaletlerde çalışmasına onay verdi. Marangozlar, duvar ustaları, doğramacılar, elektrikçiler, inşaatçılar ve tesisatçılarla emlak acentaları ve öğretmenler dahil olmak üzere diğer lisanslı işlerin tümü Avustralya'nın her yerinde çalışabilecek. Türkiye Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında geçerli yeni bir NEVTEX yani denizcilere duyuru ilan etti. Ankara NEVTEX duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur ifadesini kullandı. Türkiye'nin Yavuz için NEVTEX ilanı üzerine Güney Kıbrıs'ta karşı NEVTEX yayımlayarak tepki gösterirken Yunanistan'dan yapılan resmi açıklamadaysa Yunanistan hiçbir şantajı kabul etmeyecek ve egemenlik haklarını korumaya devam edecektir ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni NEVTEX ilan etmesini eleştirip Türkiye'nin bu adımının bölgede gerilimi arttırdığını söyledi ve geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu. Konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldiği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde de gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada ikilinin Doğu Akdeniz'deki gerilimin derhal giderilmesini konuştuğu belirtildi. Çavuşoğlu görüşme sonrası Ankara'nın çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada Türkiye, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan ve 1 Ağustos 2020 itibariyle yürürlüğe girdiği duyurulan anlaşmaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından konuya ilişkin bir soru üzerine yapılan açıklamada adanın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle bir anlaşma yapmaya yetkili olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki değerlendirmelerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından iktidar ve muhalefet bu sözlere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Biden'ın sözlerine tepkisini "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" sözleriyle dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, cumartesi sabahı İngilizce attığı Twitter mesajında Biden'ın Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin katıksız bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayandığını söyledi. Konuşmaların gündem olmasından bir gün sonra yazılı bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Biden'ın açıklamalarının dış mihrak tanımlamasının hayali değil, hakiki bir tespit olduğunu teyit ettiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Joe Biden'ın sözlerine "Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca 8 ay önce yapılan açıklama ortada dururken "Bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Pergoleci Fahrettin neredeydi? 8 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?" sorularını da yöneltti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Biden'ın açıklamalarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayının "Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur" diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "İktidar bu türden açıklamaları çok seviyor. Neredeyse bayram ediyorlar. Nihayet bir dış mihrak tehdit savurdu diye bıraksanız kutlama yapacaklar. Yahu adam Türkiye'yi tehdit ediyor. Trump ülkemizi küfür ederken neredeydiniz?" ifadelerini kullandı. Gazeteci İsmail Saymaz da Biden'ın gizli saklı olmayan bir görüşmede bu cümleleri sarf ettiğini hatırlatırken, "Türk dışişleri nasıl olur da 8 ay boyunca bu hadsizliği fark etmez ve yanıtsız bırakır?" diye sordu. Saymaz, dışişlerinin asli işlerinden biri büyükelçilikler eliyle dış basını takip edip ülkemiz hakkındaki haberleri bildirmek değil midir? Biden'ın küstah açıklamasının muhatabı muhalefet değil, Türk dışişleridir. Bu küstahlığı nasıl fark etmezsiniz?" diye belirtti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler depremin 21. yıl dönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen sessiz yürüyüşle anıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam ölüm sayısı 5974'e, vaka sayısı da 249.309'a yükseldi. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Bunun için randevu dahi verilmezken son 2 haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu. Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu 5. ay değerlendirme raporunda benimsenen salgın stratejisinin başarılı olmadığının altını çizerek "Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor" görüşünü savundu. Türk Toraks Derneği de koronavirüs vakalarında ciddi artış olduğuna dikkat çekerek Pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşınmakta ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı düşünülmektedir diye uyardı. Dernek, Alanya, Batman, Manisa başta olmak üzere çok sayıda göğüs hastalıkları hekiminin istifalarını verdiğini belirterek sağlık çalışanlarında tükenmişlik izlenmektedir ifadelerini kullandı. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandığını açıkladı. Muhittin Böcek Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun diye yazdı. Öte yandan grip mevsiminin yaklaşmasıyla aşı tartışmaları da yeniden gündem oldu. Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte endişe daha da arttı. Aşıların hiçbir şekilde koronavirüsü tetiklemeyeceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, grip ve zatürre aşısının yaptırılmasını tavsiye etti. Türkiye'de bazı bankaların nakit döviz çekiminde komisyon kesmeye başlamasının özellikle yüklü çekim yapmak isteyenlere zorluk yaşattığı kaydedildi. Komisyon kesintisine razı olunmasına rağmen istenen miktarın çekilmesine izin verilmemesi gibi durumlar yaşandığı da belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Gamze Bal'ın haberine göre bunun üzerine genel müdürlüğün devreye sokulduğu ancak alınması gereken onayın bazen günlerce sürdüğü belirtildi. Döviz satın alırken vergi ödeyen vatandaşın bir de parasını çekince komisyon istenmesi kendi paramızla rezil oluyoruz yorumlarına neden oldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Almanya'daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek kurşunla tehdit edilen Türk boksör Ünsal Arık Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Kişisel olarak şüphelendiği biri olmadığının altını çizen Arık, olayı gerçekleştirenlerin Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sempati duyan kişiler olduğuna %100 eminim ifadesini kullandı. Habertürk yazarı Nagihan Alçı, Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü Bilal Erdoğan'la birlikte gezdi. Alçı, son derece mütevazi bulduğu köşkün inşa edilmesini de kesinlikle doğru karar diyerek savundu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 27 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 13 derece, Sydney'de açık 20, Melbourne'da yer yer yağışlı 16, Adelaide'de zaman zaman yağışlı 17, Perth'te hafif yağışlı 16, Hobart'ta sabah saatlerine yer yer yağışlı 15, Brisbane'de açık 23 ve Darwin'de de genelde açık 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.